Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Andrew Young'ın 2018'de yayımlanan bu kurgu dışı kitabı. Amerika Birleşik Devletleri'nde otomasyonun çalışma hayatını nasıl dönüştürdüğünü ve bu dönüşümün toplumsal sonuçlarını inceler. Young, girişimcilik deneyiminden ve ülkenin farklı bölgelerinde gözlemlediği ekonomik kırılganlıklardan hareketle teknolojik ilerlemenin herkese eşit fayda sağlamadığı savını öne çıkarır. Kitabın temel iddiası, yapay zeka, robotik ve yazılımların yalnızca fabrikalardaki işleri değil, perakende, çağrı merkezi, taşımacılık ve bazı beyaz yaka mesleklerini de hızla azaltacağıdır. Young bu süreci büyük yerinden edilme olarak adlandırır. Ona göre sorun yalnızca işsizliğin artması değildir. Gelir kaybı, yerel ekonomilerin zayıflaması, aile ve toplum bağlarının aşınması ile siyasi huzursuzluk da bu sürecin parçalarıdır. Kitap, bu teşhisin ardından her yetişkine koşulsuz aylık ödeme öneren evrensel temel geliri yani özgürlük temettüsünü savunur. Böylece çalışmayla insanın güvenliği ve değeri arasındaki zorunlu bağı yeniden düşünmeyi amaçlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, büyük yerinden edilme. Otomasyonun tek tek işleri değil, yerel ekonomileri sarsmasıdır. Young'ın büyük yerinden edilme kavramı, teknolojinin bazı işleri ortadan kaldırmasının ötesinde, bunun zincirleme ekonomik ve sosyal etkilerini anlatır. Kitapta özellikle idari işler, perakende satış, yiyecek hazırlama, kamyon taşımacılığı ve imalat gibi geniş istihdam alanlarının otomasyona açık olduğu vurgulanır. Bu alanların ortak özelliği, tekrar eden görevler, standartlaştırılabilir süreçler ve maliyet baskısıdır. İşveren açısından yazılım, kiosk, robot ya da otonom araç yatırımı verimlilik sağlayabilir. Fakat bir kasabada aynı anda mağaza çalışanları, sürücüler veya fabrika işçileri gelir kaybettiğinde sonuç yalnızca bireysel değildir. Harcamalar düşer, küçük işletmeler müşteri kaybeder, belediyelerin vergi tabanı daralır ve bölgenin toparlanma kapasitesi zayıflar. Young'ın dikkat çektiği nokta, klasik ekonomik anlatıların yeni işlerin eski işlerin yerini kendiliğinden dolduracağını varsaymasıdır. Ona göre bu geçiş, özellikle eğitim, yaş, coğrafya ve maddi olanaklar bakımından sınırlı seçeneklere sahip çalışanlar için yeterince hızlı ya da erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle kitap, teknolojik değişimi soyut bir gelecek meselesi olarak değil, şimdiden gelir ve topluluk düzenini etkileyen bir politika sorunu olarak ele alır. İkinci olarak, iş kaybı riski. Mavi yakadan beyaz yakaya uzanan daha geniş bir alana yayılır, kitap, otomasyon tartışmasının yalnızca fabrika robotlarıyla sınırlı tutulmasına karşı çıkar. Young, kamyon şoförlüğü, kasiyerlik ve çağrı merkezi işleri gibi görünür risklerin yanında, belge inceleme, veri işleme ve bazı tıbbi görüntü değerlendirme görevleri gibi beyaz yaka faaliyetlerin de yazılımlardan etkilenebileceğini belirtir. Bu yaklaşımın önemi, güvenli meslek fikrini sorgulamasıdır. Bir işin yüksek eğitim gerektirmesi, onun içindeki her görevin otomasyona dirençli olduğu anlamına gelmez. Teknoloji çoğu zaman mesleği bir anda tamamen silmekten önce görevleri ayrıştırır. Daha az çalışanla daha fazla üretim yapılmasını mümkün kılar ve pazarlık gücünü değiştirir. Young'ın normal insanlar ifadesi de buradan anlaşılmalıdır. Bu ifade, teknik becerileri yüksek kişileri küçümsemek için değil, toplumun büyük kısmının Silikon Vadisi benzeri teknoloji merkezlerinin ücretlerinden, ağlarından ve eğitim fırsatlarından yararlanamadığını göstermek için kullanılır. Kitap, herkesin kısa sürede yazılımcı ya da veri uzmanı olabileceği varsayımını gerçekçi bulmaz. İnsanların yetenekleri, sorumlulukları ve yaşadıkları yerler farklıdır. Dolayısıyla çözüm, yalnızca bireylerden sürekli meslek değiştirmelerini istemek değil, ekonominin bu farklılıkları taşıyacak güvence mekanizmaları kurmasıdır. Üçüncü olarak, yeniden eğitim vaadi, geçiş maliyetleri ve erişim sorunları nedeniyle tek başına yeterli değildir, Young. İşini kaybedenlerin yeniden eğitim alarak yeni ekonomiye uyum sağlayacağı yönündeki yaygın öneriyi bütünüyle reddetmez. Ancak bunu ana çözüm saymaz. Kitaba göre bu yaklaşım, İşsiz kalan insanların zamanını, parasını, aile sorumluluklarını ve bölgesel koşullarını yeterince hesaba katmaz. Orta yaşta bir sürücünün ya da mağaza çalışanının gelir kaybı yaşarken uzun süreli teknik eğitim alması kolay değildir. Eğitim tamamlansa bile, yeni işlerin aynı şehirde bulunacağı veya ücret ve istikrar bakımından kaybedilen işi telafi edeceği garanti değildir. Ayrıca teknoloji sektörünün talep ettiği beceriler yalnızca kısa kurslarla edinilecek dar teknik bilgilerden ibaret değildir. İş deneyimi, bağlantılar ve iş gücü piyasasındaki rekabet de belirleyicidir. Yangın eleştirisi bu nedenle öğrenmeye karşı değildir. Asıl hedef, eğitim politikasının ekonomik güvence yerine sunulmasına karşı çıkmaktır. İnsanların yeniden beceri kazanabilmesi için önce kira, sağlık, ulaşım ve bakım yükleri altında ezilmemesi gerekir. Bu mantık, kitabın temel gelir önerisine bağlanır. Düzenli ve koşulsuz bir gelir, kişiye hemen ideal bir meslek sağlamaz. Ancak geçiş döneminde ayakta kalma, eğitim seçme, taşınma veya küçük bir girişim deneme alanı açabilir. Young,
kamunun başarısını yalnızca kaç kişinin kursa yerleştirildiğiyle değil,
insanların gerçekten sürdürülebilir bir hayata geçip geçemediğiyle değerlendirmeyi önerir. Dördüncü olarak özgürlük temettüsü, işi kaybetme korkusunu azaltmayı amaçlayan koşulsuz gelir önerisidir. Young'ın en bilinen önerisi, özgürlük temettüsü adını verdiği evrensel temel gelirdir. Model, çalışma durumuna bakılmaksızın yetişkinlere aylık $1000 ödeme yapılmasını öngörür. Kitaptaki düşünce, bu ödemenin maaşın tam karşılığı olmadığı, fakat temel ekonomik güvenlik için bir taban oluşturacağıdır. Young, koşulsuzluk ilkesini özellikle önemser. Gelirin iş arama koşullarına, bürokratik denetimlere ya da kişinin hangi işi yaptığına bağlanması, yardım sistemlerinin yarattığı damgalamayı ve karmaşıklığı artırabilir. Herkese aynı temel payı vermek, ekonomik yurttaşlık fikrini öne çıkarır. Young'a göre insanlar bu parayı kira ve faturalar için kullanabilir, eğitim masrafını karşılayabilir, çocuk ya da yaşlı bakımına zaman ayırabilir. İş fırsatı olan bir yere taşınabilir veya küçük ölçekli bir iş kurma riskini daha yönetilebilir hale getirebilir. Kitap, temel geliri tembellik teşviki olarak gören eleştirilere de yanıt vermeye çalışır ve geçmiş gelir desteği uygulamalarını tartışır. Bununla birlikte önerinin maliyeti, vergi yapısı ve mevcut sosyal programlarla ilişkisi doğal olarak tartışmalıdır. Kitabın ayırt edici tarafı, bu tartışmaları teknolojik verimliliğin ürettiği kazancın toplumda nasıl paylaşılacağı sorusuna bağlamasıdır. Son olarak, insan merkezli kapitalizm, ulusal başarının yalnızca üretim ve istihdamla ölçülmesine itiraz eder. Young, çözüm çerçevesini insan merkezli kapitalizm olarak adlandırır. Bu kavram, piyasa ekonomisini tümüyle terk etme çağrısı değildir. Daha çok, ekonomik sistemin başarısını gayri safi yurt içi hasıla, şirket kârı veya işsizlik oranı gibi sınırlı göstergelerle ölçmenin eksik olduğunu savunur. Bir ülkenin üretimi artarken insanların sağlık, ruh hali, aile ilişkileri, yaşadıkları çevre ve topluma katılım imkanları kötüleşebilir. Young'a göre ücretli iş, insanlara yalnızca para değil, düzen, statü ve aidiyet de verir. Bu yüzden otomasyonun yol açtığı sarsıntı, nakit gelir eksikliğinden daha kapsamlıdır. İnsan merkezli yaklaşım. Temel gelirle birlikte, yüksek teknoloji şirketlerinin yarattığı değerin vergilendirilmesi, eğitimin gözden geçirilmesi ve topluma yararlı emeğin daha görünür hale gelmesi gibi başlıkları gündeme getirir. Young'ın önerdiği sosyal kredi fikri de bakım verme, gönüllülük ve toplumsal katkı gibi piyasa ücretine dönüşmeyen faaliyetlerin değerini tanıma arayışıdır. Bu çerçeve teknolojiyi durdurmaya çalışmaz. Asıl soru, teknolojinin sağladığı verimlilik kazançlarının dar bir kesimde mi toplanacağı, yoksa daha geniş bir güvenlik ve katılım zemini mi oluşturacağıdır? Kitap böylece istihdamı insan onurunun tek ölçüsü sayan anlayışa sistematik bir itiraz getirir. Sonuç olarak, The War on Normal People, otomasyonun toplumsal etkileri, gelir güvencesi ve çalışma hayatının geleceğiyle ilgilenen okurlar için uygundur. Özellikle evrensel temel gelir fikrine ilk kez yaklaşanlar, Young'ın bu öneriyi hangi ekonomik kaygılara dayandırdığını açık bir çerçeve içinde görebilir. Teknoloji sektöründe çalışanlar, kamu politikasıyla ilgilenenler ve işinin geleceği konusunda belirsizlik hissedenler de kitaptan yararlanabilir.
Kitabın pratik değeri, okuru tek bir mesleğin geleceği üzerine tahmin yapmaya zorlamasından çok.
Teknolojik kazançların dağıtımı hakkında somut sorular sormaya yöneltmesidir. Yeniden eğitim neden her durumda çözüm olmayabilir? Yerel ekonomiler toplu iş kayıplarından nasıl etkilenir? İnsanların piyasa dışında gerçekleştirdiği bakım ve topluluk emeği nasıl değerlendirilmelidir? Bu sorular kitabın kalıcı tarafını oluşturur. Benzer gelecek ve teknoloji kitaplarından farkı, yapay zekayı teknik ayrıntılarıyla anlatmak yerine,
IBD'deki ekonomik eşitsizlik, bölgesel gerileme ve siyasi huzursuzlukla ilişkilendirmesidir. Yang ayrıca genel bir alarm vermekle yetinmez, özgürlük temettüsü etrafında açık ve tartışılabilir bir politika paketi sunar. Öngörülerinin kapsamı ve önerdiği finansman düzeni eleştiriye açıktır. Buna rağmen kitap, işi yalnızca gelir kaynağı değil, toplumsal düzenin temel kurumu olarak ele alması ve bu bağı yeniden kurmayı hedeflemesi bakımından temel gelir tartışmalarında dikkat çekici bir metindir. Destek olmak isterseniz Andrew Yang kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.